edebiyat dünyamızdan. Kar. Ahmet Muhip Tıranas. Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu, karanlık bir düşünceden. Ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı? Her günkü sesin, unutulmuş güzel şarkılar için. Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam. Uyandırmayın beni, uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök, deniz aşkına yağsın kar üstümüze buram buram. Buğulandıkça yüzü her aynanın, beyaz dokusunda bu saf rüyanın. Göğe uzanır, tek, tenha bir kamış. Sırf unutmak için, unutmak ey kış, büyük yalnızlığını dünyanın. Bu hafta Edebiyat Dünyamızdan programında Ahmet Muhip Tıranas'ı konuşacağız. Şair, yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ahmet Muhip Tıranas'ın ne güzel şiiridir değil mi Kar?
Kar hem Tıranas'ın hem şiirimizin, Türk şiirinin en güzel şiirlerinden birisidir. Cenab-ı Şahabettin'in Elhanış'ta, Sezai Karakoç'un da kar, kış çerçevesinde bir şiiri var. Tevfik Fikret'in var. Bir kar, kış antolojisi bile olabilir
var,
yani.
Var. Aslında evet,
şimdi
düşünülebilir.
İlk planda düşünülebilir. Yani Tevfik Fikret var, Cenab-ı Şahabettin var, Sezai Karakoç var, Tıranas'ın bu şiiri var ve hepsi de güzel şiir, iyi şiir.
Evet, hayat hikayesine bakalım mı Ahmet?
Tıranas'ın dinleyicilerimize tanıtmak açısından çok ilginç bir hayat hikayesi var. Hatta bu hikayeyi önümüze koyduğumuzda buradan böylesine entelektüel bir kişilik nasıl çıkmış sorusunu bile sorabiliriz. Çünkü Tıranas yabancı dil biliyor, tercüme yapıyor. Liseden sonra da hem güzel sanatlar hem hukuk okuyor. Ama mesela olayın başına döndüğümüzde Tıranas'ın babası okuma yazma bilmeyen bir kişi. İri yapılı pehlivan gibi bir kişi deniliyor. Annesi yüzünde çiçek bozuğu olan bir hanımefendi ama okuma yazma bilen ve gerçekten tam hanımefendi denilebilecek bir kişi. Tıranas 1909 doğumlu, İstanbul'da dünyaya geliyor. Baba kısa bir süre sonra belki de Tıranas tam konuşmaya başlamadan askere gidiyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yıllarca askerlik yapıyor. Bir cephede bitiyor, bir başka cepheye gidiyor. O cephede bitiyor, işte diyelim Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Arap çöllerine. Yani böyle çok uzun süren bir askerlik yapıyor. İstiklal Harbi başlamadan önce, mesela bu da nedir? Diyelim ki 18-19 gibi askerden dönüyor. Ama tuhaf bir hareket yapıyor. Evine gitmiyor, İstanbul'a gitmiyor. Sinoplu bu aile. Sinop'un merkeze bağlı bir köyünden baba Galip Efendi, adı da Galip, İstanbul yerine Sinop'a gidiyor. Kendi asıl köyüne yerleşiyor. Orada evleniyor bir de.
Evet.
Burada da Tıranas ve annesi baba bekliyor. Sonradan öğreniyorlar ki baba Sinop'a köye gitmiş, bir de orada evlenmiş.
Evet.
Anne sıkı bir kadın. İki tane çocuk var. Bir oğlan, bir kız. Oğlan Dranas, bir de kız kardeşi var. Köye gidiyor. Ta Sinop'a varıyor, köye gidiyor. Ve artık kavga ederek mi, sert bir tavrını ortaya koyarak mı, onu bilemeyeceğiz. Babayı evlendiği ikinci eşinden ayırıyor. Ama burada da gene şöyle bir olay var. Mesela Dranaslar Sinop merkeze yerleşiyor. Baba köyde kalıyor ama ikinci eşinden ayrılıyor. Hızlı geçelim biraz. Baba İstiklal Harbi başladığı yıllarda yine tekrar askere çağrılıyor. Bu askerlikten terhis olup döndükten sonra da bu sefer Sinop'a değil Ankara'ya yerleşiyor aile. Böyle silah yapımıyla ilgili bir fabrikada bir iş buluyor baba. Ankara'da küçük bir ev kiralanıyor ve artık Ankara'da yaşamaya başlıyorlar. Mesela Dranas ilkokula Sinop'ta başlıyor. Ama Sinop'a geldiğinde 9 yaşında. Bu hengame içerisinde de herhalde bir ara vermesi falan var. Ankara'ya döndükten sonra tekrar ilkokula başlıyor. Hangi sınıftaysa ortaokulu, liseyi Ankara'da okuyor. Başarılı bir öğrenci diyebiliriz Dranas'a. Ve şöyle bir ara da verebiliriz. Çünkü şiire lise yıllarında başlıyor. Dranas'ın önünde iki tane dev var. İmkan olarak kullanabileceği. Birincisi Faruk Nafiz Çamlıbel, ikincisi Ahmet Hamdi Tanpınar.
Bunların, evet, onlar hocaları oluyor.
Evet, ikisi de lisedeyken edebiyat hocası. Şimdi Türk şiirinde Nurlu Ataç'ın getirdiği zar atmak diye bir deyim vardır. Ataç Turgut Uyar'la ilgili olarak ben zarımı Turgut Uyar'ın işte ileride büyük ünlü bir şair olacağı doğrultusunda atıyorum der ve haklı çıkar. Faruk Nafiz Çamlıbel yanlış zar atıyor Dranas'a ilişkin. Mesela arkadaşları Dranas'ın lisedeyken yazdığı bir şiiri Faruk Nafiz'e götürürler. Faruk Nafiz şiiri okur ve arkadaşlarına der ki bu arkadaşınıza söyleyin, boş versin bu şiir işini. Derslerine çalışsın. Onun şiirde başarılı olmasına imkan yok der. Bu tabi Dranas'ı çok üzer. Hatta yıkar.
Tanınmış şairlerde böyle hep rastladık değil mi hikayeleri? Bu
yani böyle şeylere rastladık. Bir de o devirde mesela hem Çamlıbel hem Tanpınar artık ünlerinin zirvesinde ve bugünkü gibi edebiyat, sanat, dergi, yayın faaliyeti çok geniş değil. O dar çerçeve içerisinde ilk bakışta göze batan büyük şairler veya sanatçılar belirli bir süre sonra ise, mesela diyelim bir yıl sonra arkadaşları bu sefer okula edebiyat öğretmeni olarak Tanpınar tayin edilmiştir. Dranas'ın, Ahmet Muhip'in şiirini Dranas'a Tanpınar'a gösterirler. Tanpınar şiire bayılır. Hatta ona şiiri getiren arkadaşlarına der ki hemen bana bu çocuğu bulun gelin der. Onlar Ahmet Muhip'i bulup getirirler. Mesela Ankara Lisesi'nin lojmanında kalmaktadır Tanpınar. Lojmanında bir odada kalmaktadır. Ahmet Muhip o odaya gider. Her taraf, yerler kitap doludur. Hatta kitaplar yerlere saçılmış vaziyettedir. Orada Tanpınar tabii ki bu çocukla sohbet eder. Şiirini beğendiğini söyler. Kesinlikle şiire emek verdiği takdirde iyi bir şair olabileceğini söyler. Ve Ahmet Nuip'e okuması için bir kitap verir. Bu çok ilginç. Verdiği kitap Baudelaire'in Kötülük Çiçeklerinin Fransızcasıdır.
Evet.
Yani ben bu dili bilmiyorum ki der Ahmet Muhip. Ama sırf o kitabı okuyabilmek için Fransızca öğrenmeye başlar. Ve ileride de Fransız şiirinin başta Baudelaire olmak üzere hayranlarından
Bizim birçok aslında şairimiz
birisi olacaktır.
Değil mi? Voldler'den de hep etkilenmiştir. Yani, yani o zaman zaman rastlıyoruz. Mesela Ziya Osman Sabah'da da var değil mi?
Şöyle böyle bir şey var. Mesela bu Osmanlı'nın son yıllarından tevarüs edecek bir şekilde Fransızca egemen. Ama modern şiirin kökünde de Fransız şiiri vardır. Mesela İngiliz şiiri, İtalyan şiiri değil, Fransız şiiri vardır. Modern şiir, hatta modern sanat anlamındaki hareketleri de ekleyebiliriz buna. Fransa kökenlidir. Evet. O Fransızca egemenliğinden dolayı hem Osmanlı'nın sonu hem Cumhuriyet'in ilk yılları, hani yabancı dil öğreneceksin, ne öğreneceksin? Fransızca öğreneceksin gibi bir durum vardır.
Fransızcayı öğrenir o zaman.
Evet. Fransızcayı tabii o Dranes. Hemen an içerisinde değil ama o periyot içerisinde, süreç içerisinde Fransızcayı da öğrenir. Daha sonra tercüme yapabilecek, okuyup yazabilecek derecede öğrenir. Ama Dranas'ın mesela şöyle bir özelliği var. Fransızcayı öğreniyor, şiirde başarılı oluyor. Şiiri özellikle hayatının odak noktası haline getiriyor ve şiirden hiç sapmıyor. Ama mesela bir yerde tutunamamak gibi bir özellik var. Tutunamamak demeyelim, sebat etmemek gibi bir özellik var Dranas'ta. Mesela okulunu bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gidiyor. Yani 2 yıl kadar okuyor. Onun babasıyla bir tartışmaları oluyor. Ben bu okulu bitirmeyeceğim diye kestirip atıyor. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde galiba felsefe.
Felsefe bölümünü bitiriyor.
Felsefe
İstanbul Üniversitesi.
Ama bitirmiyor Dilek Hanım.
Ben bitiriyor diye.
Yok, onu da yarım bırakıyor. Mesela İstanbul felsefede okurken Güzel Sanatlar'da işe giriyor. Bir müze müdür yardımcılığı görevi yapıyor. Şimdi mesela müze müdür yardımcılığı deyince hatırladım. Lisede okurken de akşamları bir kitapçının yanında çalışıyor. Yani o yıllardaki hangi şairimizin, yazarımızın hayat hikayesine baksak böyle bir geçim sıkıntısı denilen olay var. Yani öğrenciyken akşamları kitapçıda çalışıyor. Yüksek öğrenimdeyken mesela bir işe girme zorunluluğu duyuyor. Aynı zamanda okula da gidiyor. Ama mesela onu da bitirmiyor, tamamlamadan bırakıyor. Ankara'ya dönüyor. Diyelim ki işte Ankara'da hukuk okurken de aynı zamanda gazetecilik yapıyor. Bir gazetede çalışıyor. Ahmet Muhip'in çalıştığı işlere, yaptığı işlere baktığımız zaman birçok iş çıkıyor karşımıza. Gazetecilik var, işte müzecilik var, müzede müdür yardımcılığı var, katiplik var.
Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Başkanlığı.
Mesela o var.
Milletvekilliği.
Evet, milletvekili olamıyor.
Olamıyor mu? Aday olarak
evet,
mı kalıyor?
Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalışıyor. Evet. 40'lı yılların sonlarına doğru Demokrat Parti'den siyasete atılıyor. Sizin evet, milletvekilliği dediğiniz husus da söyleyelim o zaman. 2 defa şansını deniyor. Ama ikisinde de seçilemiyor. Fakat 40'ların sonlarında bu siyasete atılma meselesiyle birlikte köşe yazarlığı, bir gazetede köşe yazarlığına başlıyor. Orada da tabii ki siyasi, toplumsal içerikli yazılar yazıyor. Bugün mesela bir günlük gazetede bir köşe yazarı hangi tarz yazılar yazıyorsa o da o tarz yazılar yazıyor. Sanatsal içerikli yazılar değil. O tarihten itibaren şiiri bırakıyor ama. Mesela bütün yapıp ettiği, yazdığı şiirler %80-90 oranında 40'ların sonuna kadar yazdığı şiirler. Örneğin diyelim ki işte 30'lu yılların başlarından itibaren 40'lı yılların sonuna kadar toplasak en çok 20 yıllık bir dönemin ürünleri, siyaset işine başladıktan sonra şiirden uzaklaşıyor. 40'lardan sonra ilk şiirini yanılmıyorsam 60'ların ortalarında Hisar Dergisi'nde yayınlıyor. Yani 15 yıl veya işte 15-20 yıl uzun bir süre hiç şiir yazmıyor, yayınlamıyor. Bu dönemde ne yapıyor? Siyasi içerikli gazete yazarlığı, Demokrat Parti'den siyasete atılma, milletvekili seçilme çabaları, iki dönem adaylığını koyduğu halde Sinop milletvekili olarak ikisinde de seçilemiyor. Darbeden sonra ise, 27 Mayıs 60 darbesinden sonra ise hani gedikli bir Demokrat Parti taraftarı olması dolayısıyla iş bulmakta güçlük çekiyor. Eskisi kadar rahat bir şekilde iş bulamıyor. Ancak 64 veya 65 yılında Hisar dergisinde bir şiir yayınlandıktan sonra Ahmet Muhit Dranas diye bir şair vardı oluyor biraz ortam. Onun üzerine bir iş buluyor. O ilgiden doğan yakınlığı kullanarak bir iş buluyor. Aslında o tarihten sonra da ölünceye kadar her zaman bir para sıkıntısı çekiyor.
Çekiyor, evet. Ahmet Muhit Dranas'ın bir şiirini paylaşalım. Hani en çok söylenen, belki de hani bilinen şiirlerinden, evet, birisi değil mi? Olvido.
Evet. Olvido unutmak demek.
Evet.
Unutuş. İspanyolca bir kelime ve belki de bizim şiirimizde böyle Batı kökenli bir kelimeyi şiirine başlık yapan ilk şiir olabilir bu.
İlk şair.
Yani bir araştırma yapmadım ama ben yani o yıllarda hiç hatırlamıyorum böyle bir örnek.
Olvido. Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa? Yalnızlığımızla doldurup her yeri, bir renk çığlığı içinde bahçemizden. Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan, lavanta çiçeği kokan kederleri. Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun otunç kapısını zorlar. Ve ruh atılan oklarla delik deşik. İşte doğduğun eski evdesin birden, yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün bir camı açtığını, duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, çöküp peynir ekmek yediği bir taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla, halay çeken kızlar misali kol kola. Ya sizler, ey geçmiş zaman etekleri, ihtiyaç ağaçlı kuytu bahçelerden, ay ışığı gibi sürüklenip giden, geceye bırakıp yorgun erkekleri, salınan etekler fısıltıyla nazla. Ebedi aşığın dönüşünü bekler, yalan yeminlerin tanığı çiçekler. Artık olmayacak baharlar içinde. Ey ömrün en güzel türküsü aldanış. Aldan, geçmiş olsa bile ümitsiz kış. Her garipsi ayak izi kar içinde, dönmeyen aşığın serptiği çiçekler. Ya sen? Ey sen, esen dallar arasından bir parıltı gibi görünüp kaybolan, ne istersin benden akşam saatinde? Bir gülüşü olsun görünmemiş kadın, nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın? Hatıraların bu uyanma vaktinde sensin hep, sen esen dallar arasından. Ey unutuş, kapat artık pencereni, çoktan derinliğine çekmiş deniz beni. Çıkmaz artık sular altından o dünya. Bir duman yükselir gibidir kederden, macerası çoktan bitmiş o şeylerden. Amansız gecenle yayıl dört yanıma. Ey unutuş, kurtar bu gamlardan beni. Olvido şiirini paylaştık Ahmet Muhit Dranas'ın dinleyicilerimizle.
Evet, Olvido Fahriye abla kadar olmasa da Dranas'ın en ünlü şiirlerinden birisi ve bu ünü hak eden şiirlerden birisi. İç yapı olarak sağlam bir örgüye sahiptir. Ama Dranas'ın şiirinin tamamı böyle bir şiirdir. Örgü olarak sağlamdır. Yapı sorunu çok azdır. Dranas'a Cahit Sıtkı, Ziya Osman Sabah, gibi şairlerden farklı olarak estet diyebiliriz. Yani mutlak anlamda sanatı, hani sanat sanat içindir veya estetik yapıyı esas alan bir şair diyebiliriz. Aslında Dranas'ın şiirini kafamıza tam yerleştirmek için şöyle küçük bir çerçeve çizmemiz lazım ve bu çerçeveyle düşünmemiz lazım. 1910'dan 1920'li yıllara kadar Divan Aruzbezni diyebileceğimiz şiir önemli ölçüde çözülüyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında milli edebiyat, memleket edebiyatı diyebileceğimiz bir hareketin ilk kıvılcımları gözüküyor. Mehmet Emin Yurdakul'la başlayan bir hece şiiri var. Beş hececilerle bu hece tercihi bir seçim, bir akım haline getirilmek isteniyor. Ama o güne değin şehir hayatının veya yüksek duygu ve düşüncelerin veya entelektüel hayatın şiiri aruzvezni ile yazılmıştır. Hece halk şiiri başlığı altında yani entelektüel hayatın dışında bir akışa, tercihe sahiptir. Siz birden hece tercihinde bulununca bu şiire şehir hayatını, şehir insanını, modern içeriğini Necip Fazıl getirmiştir. Necip Fazıl'la birlikte hece, modern hece veya şehir şiirine dönüşmüştür. Köy şiiri, Pınarbaşı şiiri olmaktan çıkmış, şehir şiirine, modern bir şiire dönüşmüştür. Üç şair özellikle, Ziya Osman Sabah, Cahit Kıtarancı ve Ahmet Mühit Dranas, bu Necip Fazıl aşamasından sonra ivme kazanan, yeni bir görünüm kazanan hecenin ilk ürünleridir. Necip Fazıl büyük ünlü bir şair olarak en verimli çağlarındayken bu üçlü şiire yeni başlayan genç hükmündedir ve doğal olarak da Necip Fazıl'a bakarak, onu taklit ederek şiire başlamışlardır. Ama Ziya Osman ve Cahit Sıtkı'dan farklı olarak Dranas Tanpınar üzerinden başlamıştır. Çünkü Tanpınar onun lisede edebiyat öğretmenidir. Dolayısıyla Tanpınar'ın öğütleri doğrultusunda hareket etmiştir. Fakat Dranas da Necip Fazıl'a bigane kalamamıştır. Ama Necip Fazıl üzerinden ulaştıkları ustalar aynıdır. Ahmet Haşim, Yahya Kemal. Dranas'ta Yahya Kemal daha baskındır. Ziya Osman ve Cahit Sıtkı'da Haşim daha baskındır. Dranas'ta Yahya Kemal'in baskın olmasının sebebi de elbette ki Tanpınar'dır. Tanpınar Yahya Kemal'in öğrencisidir.
Öğrencisi, evet.
Fakat hem Haşim'de hem Yahya Kemal'de sanat eserini sanat eseri olarak, mesela tıpkı bir heykeltıraş veya ressam gibi böyle ince ince çalışmak, uğraşmak şeklinde özetleyebileceğimiz çaba daha çok Dranas'tan gelmiştir. Mesela Dranas'ın en temel anlayışlarından birisi sanat eseri güzeldir. Hani onu güzel hale getirebilmek için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Mesela Baudelaire'in Gerçek Hayat Ne Kadar Çirkin, Sanat, Güzellik, Estetik Olmasa mesela yaşanamaz, buna katlanılamaz anlamında, yaklaşımında çeşitli sözleri vardır. Dranas da aşağı yukarı sanatı böyle bir şeye temeller. Yani hayatı güzelleştiren, güzel hale getiren yegane şey sanattır der. Ayrıca sanat insanın ölüme bulduğu çaredir gibi ilginç bir fikri var Dranas'ın. Mesela sanat eseri aracılığıyla insan ölümsüzleşir, yüzlerce yıl yaşar. Hani ölüme karşılık insanın bulduğu bir çare.
Çare, evet. Aslında sanıyorum bırakılan eserler anlamında, değil mi? Söylemiş olsa gerek.
Kesinlikle. Yani
bugün bir eser bırakmak sonuç itibariyle
mesela, hiç ölmemiş olmak. Mesela diyelim ki Olvido'yu okuduk biraz önce. Yani kalıcı bir şiir. Böyle bir şey kastediyor Tranas.
Evet, kalıcı
yani,
bir şiir. Yani
Olvido yazılalı en azından 50 sene olmuştur. Belki 50 seneyi de geçmiştir. Yani o ilk yazıldığı günkü tazeliğiyle okunduğuna göre yani 50 sene sonra yine okunur. Bu hayatı insanı çok iyi yakalamakla ilgili bir şey Dilek Hanım. Yani duyguları, düşünceleri çok iyi yakalamakla ilgili bir şey.
Evet, aslında hani Ahmet Muhit Duranas'ın yani diğer şairlerde olduğu gibi onun da yazdığı şiirlerinde işte aşk, doğa,
evet,
yurt güzellikleri, değil mi? Bütün bunlar var. Halk şiiri geleneğinden de ustalıkla yararlanmıştır denir.
Aslında heceyle yazan bütün şairlerimize halk şiirinden yararlandı diyebiliriz.
Derler,
yani bunu söyleyebiliriz. Mesela Ziya Osman Sava'yla ilgili bir cümle geldi aklıma. Kuşaktır Dranas'la. En çok iki şairi sevdiğini söyler Ziya Osman. Bir Yunus Emre, bir de Necip Fazıl. İkisi de hecedir. Yani Dranas mesela ben Vezin taassubu yapıyor gibi olmak istemem ama der. Arkadaş hece ve kafiye der en sonunda. Yani estetik için o idealize ettiği güzellik formunu bulmak için, ortaya koymak için kesinlikle bir sınır, bir ölçü olacak elimizde der. Ve şiirde de Dranas için ölçü hece vezni ve kafiyedir.
Evet, süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. O meşhur şiiri okumadan olmaz.
Evet.
Değil mi? Fahriye Abla.
Fahriye Abla.
Şiirini.
Fahriye Abla'yla ilgili,
evet,
küçük bir anekdot aktarayım. Edip Cansever'in Masada Masaymış Ha diye ünlü bir şiiri vardır. Karşılıklı konuşurken Edip Cansever'e dert yanar Dranas. Bu Fahriye Abla şiirini keşke yazmasaydım. Hani benim başka şiirim yokmuş gibi bir tek bu şiir.
Bu kadar konuşuluyor.
Evet, bu kadar konuşuluyor nereye varsam. O da ben de Masada Masaymış Ha'dan muzdaribim der Edip Cansever Dranas'a. Sanki benim de başka şiirim yokmuş gibi nereye varsam önüme bu şiir getiriliyor anlamında. Dranas'tan daha ünlüdür diyebiliriz
Fahriye
Abla'ya.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için. Programın İlgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Gökhan Polat ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya bizler yine burada olacağız diyoruz. Şair yazar Osman Özbahçe'ye teşekkür ederiz. Sağolunuz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Için. Fahriye Abla. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanır da daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen Fahriye Abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla. Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı. Tenin buğdaysı boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin, altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin, açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahriye Abla. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya, en sonunda varmışsın bir Erzincanlıya. Bilmem şimdi hala bu ilk kocanda mısın, hala dağları karlı Erzincan'da mısın? Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Ne vefalı komşumdun sen Fahriye Abla.
edebiyat dünyamızdan.